Hatıralar. Merhaba değerli dinleyiciler. TGRT FM radyosundan hepinize merhaba. Bir haftalık bir aradan sonra işte yine sizlerle beraberiz. Radyonuz TGRT FM'de her hafta bu saatlerde sizlere ulaşan Hatıralar programının bir yenisinde sizlerle beraberiz. Hepinizi sevgi ve saygıyla selamlıyoruz değerli dinleyiciler. Değerli dinleyiciler, zaman zaman sizlere geçmiş zamanlara şahitlik etmiş usta kalemlerden bazı hatıralar naklediyoruz. Bunlardan bir tanesi de Sermet Muhtar Alus'tur. Sermet Muhtar Alus eski İstanbul hayatını en güzel tasvir edenlerden birisidir. Onun bu hafta Göksu ve Alemleri adlı hatırasını sizlerle paylaşmak istiyoruz. İstanbul'un en rağbette, en kibar mesiresiydi Göksu. Vaktiyle padişahlar saltanat kayıklarına binip oraya tenezzühe, gezintiye giderler. Şehzadeler, sultanlar, devlet ricali, ağniya, zenginler, Hristiyan tebaanın kalbur üstünde gelenleri sık sık taşınıp dururlardı. Bu bapta resmi teşrifat da güdülürdü. Yüksek mansıp sahiplerinin, Eflak ve Boğdan beylerinin, patriklik makamındakilerin kayıklarının şekline, küreklerinin adedine dair nizamname bile vardı. Mesire nihayet umumileşti. Sultan Abdülaziz zamanında pek şaşalı günler yaşadıktan sonra, Sultan II. Abdülhamid zamanında civcivliliğini muhafaza etti. Şarkısı bile çıktı. Gidelim Göksu'ya bir alemi ağabeyleyelim. Ol kadehkar güzeli yar olarak peyleyelim. Bize yar olmadı bu talihimiz neyleyelim? Malum ya, teferruçgah yani gezinti yeri iki derenin arasındadır. Anadolu Hisarı cihetindeki Büyük Göksu, Kandilli tarafındaki Küçük Göksu. Daha doğrusu Küçük Su. Küçüğü düzgün, halbuki büyüğü, büyük olanı kıvrım kıvrımdır. Dönemeçlerine çamurlar biriktirir. O anlı sanlı saksılar, testiler, Muharremiyelik kupalar bunlardan yapılır. Vadi hep çayır çimen ağaçlıktır. Söğütler, salkımlar, mürverler, incirler. Etrafta kaç tane bağ bahçe bostan, dereks kıyısında sazlar, kamışlar. Evliya Çelebi şöyle naklediyor. Ağabı hayat misal bir nehirdir ki, alem dağlarından cereyan eder. İki cenahı yüksek ağaçlarla müzeyyendir, süslüdür. Ekseri yeri halıcızade bahçeleri, un değirmenleridir. Üzerinde bir tahta köprü vardır. Cümle erbabı sefa, bu nehirden ilerideki ferah feza karyelere, köylere varıp, ağaçlar altında zevk ve sefa ederler. Vacib-ü seyir bir mesiredir vesselam. Yani mutlaka görülmesi gereken bir mesiredir diyor Evliya Çelebi. Göksu'nun mevsimi yazın sıcak aylarından itibaren havalar serinleyinceye kadar sürerdi. Bundan 50-60 yıl evvel, yani 100 yıl evvel, cuma ve pazar günleri dere boyu sandallarla, futalarla, çayır yayanlarla hınca hınç kesilir, Boğaziçi'nin, İstanbul halkının çoğu oraya dolardı. Maşlahlı, yeldirmeli, çarşaflı, iki dirhem bir çekirdek hanımların başlarında şemsiye, ellerinde yelpaze. Sadakor gömlekli, fular boyun bağlı, lacivert alpaka ceketli şık beylerin bellerinde para cüzdanlı kemer, bacaklarında pantolon, gözlerinde mavi gözlük. Yeniköy, Tarabya, Büyükdere'deki ecnebi sefaretlerin renk renk armalı, cepkenleri poturları sırmalarla işlemelerle bezenmiş kavaslı kayıklarında mösyöler, madamlar, matmazeller. ...1900 yılı sıraları Fransa sefareti mahiyetine memur Votur istasyonerinin süvarisi maruf edip Pierre Loti cenapları da bazen burada Göksu'da hazır ve nazır. Kafasında kırmızı fes, sırtında tiril tiril elbise. Bilmem nerenin sağ sultanı bile duymuştur ya, İstanbul'un manzaralarına, kıyafetlerine, hanımlarına hayrandı Pierre Loti. Piyade kayıkları Üsküdar'dan, Karaköy'den, Haliç iskelelerinden sökün ederdi. İşlerinde daire katipleri, çarşılı dükkan tezgah sahipleri, kabzımallar, tulumba reisleri, omuzdaşları. Dere piyasasındakilerin derdi günü hemen seyirtip meşhur eğri ağacın altını kapmaktı. Oracık darlaştığından geçenlerin ıcığı cıcığı yakından seyredilirdi. Sandallardan, futolardan, kayıklardan karaya inen, vapurdan Anadolu Hisarı'na çıkan kadın erkek kalabalığıyla koca çayır, iğne atsan yere düşmeyecek hale yaklaşırdı. Değerli dinleyiciler, Sermet Muhtar Alus hatırasına şöyle devam ediyor. Göksu 4 şehre daha nam almıştı. Mısır'ı, patlıcanı, testisi ve panayırı ile. Mesire'nin en civcivli zamanı Mısır'ın kemale erdiği vakitti. Hem yemiş, hem insanlara ve hayvanlara gıda, koçanı bile ocakta yakmaya yarayan bu hassalı nesnenin aliyyül alası Göksu'daydı. Çayıra sıra sıra kazanlar kurulur, mısırlar fıkır fıkır kaynarken sopalarla karıştırılır. Uzun maşalarla çıkarılıp üstlerine tuz serpilir, müşterilere sıcak sıcak sunulurdu. Hepsi öyle sütlü, iri taneli, kehribar gibi ki yemede yanında yat. Sudan ucuz, 10 paraya, okkalısı 20 paraya. Yalnız ayak takımı değil, kelli felli hanımlar, beyler kapışır, gövdeye indiriverirlerdi. Mideye gülle gibi oturur derseniz ne münasebet. Canım boğaz havası, seyyar sucuların enfes kara kulak, Göztepe, kanlı kavak suları varken Mısır eridi gitti. Göksu'nun patlıcanı da emsalsizdi. Rengi koyu mor, parıl parıl, içi pamuktan yumuşak. Beğen beğendiğini seç. Kol gibi dolmalığını, yüz yuvarlak oturtmalığını, orta boy musakkalığını, bodur bodur turşuluğunu. Çayırın gerisindeki salaş tiyatroda cuma ve pazarları komik Şevki'nin, küçük İsmail'in, Şeyh Hakkı'nın tuluat kumpanyaları oynar, bazen meydanlıkta Kavuklu Hamdi'nin zuhuri kolu temsiller verirdi. Ötede davul zurna gürlerken iki direğe gerili halatta ip cambazı zıp zıp zıplar, etrafına toplananlar güneşte kavrula kavrula cambazın ayaklarına su dolu kovaları bağlayıp ipte gezişini, mangalı alıp kahve pişirişini, höpür höpür içişini seyrederlerdi. Daha ileride Dört Kardeşler denilen mahal külüstür bir kahve, gizli gizli içki de satılırdı burada gayrimüslimlere. Usulcacık anzarot var mı parolasını mırıldanan tiryakilere kapalı şişede miryoti ve umurca rakısı, kayığa bayılırım diyenlere kayık düzünün ekstrasını dayarlardı. O zamanlar içki satmak ve içmek yasak olduğu için içki müptelaları el altından içki içer ve satarlardı. Bu kahveyi işletenlerin dört kardeş düğüne dair bir martaval uydurulmuştur. Halbuki bu dört kardeş ismi oradaki dört çınardan türemişti. Değerli dinleyiciler, Göksu Panayır'ı yaz nihayetlerinde idi. Ananeye göre Panayır'ın sonu Rumi Eylül ayının 10'una, takvimlerdeki evveli faslı harife, kestane karası fırtınasına kadar rastlar, pazara kadar devam eder. Dere, çayır, dağ, tepe, ma halakallah insanla kaynar. Daimi müdavimlerden başka kimler yok ki? Haliç, Fener, Tatavla, Tarlabaşı, Arnavutköy, Yeniköy gibi Rum yataklarının kokonaları, palikaryaları, Kumkapı'nın duduları, ahbarları, bıçkın güruhun çeşit çeşidi. Bir tarafta laterna gümbürtüleriyle polka, kadril, kasap havası, öbür taraftan mandolin, kitaralı çalgı, beride ince saz, zurna, kranete, çifte nara, fırıl fırıl dönenler, hora tepenler, hep birazdan şarkıyı tutturanlar, kabadan çifte telliyle göbek kıvıranlar. Mustafa Efendi ve şürekasının Göksu Tuğla ve Kiremit Fabrikası'nın dekovilini birkaç kilometre içerideki fabrikaya isteyenleri bedava taşır, elle itilip yürütülen vagoncuklara kadınlar ayrı, erkekler ayrı, balık istifi sıkışırlardı. Kör dövüş o raddeyi bulurduk, ezildim, soluk alamıyorum, tıkanacağım feryatlarından, veletlerin bağırtısından, kucakta sibyanların ciyak ciyak ağlamasından durulmazdı. Küçücük tren katarıyla yola revan olunur olunmaz, şenlik, curcuna gene başlardı. Türküler, maniler, ala ala heylerle, bir hoca alim var, hem kimeler, yassu zitolar, ay yuka çıkardı. Kahkahadan kırılan kırılanaydı. Akşam yaklaşınca Göksu'dan küçük su çayırına üşüşülürdü. Burası da mahşer mi mahşer? Deminki seyrangahın bütün halkı oraya kapağı atmış, bir aşağı bir yukarı gelsin piyasa. Karşılıklı işaretlerin, bıyık bükmelerin haddi hesabı yok. Uzaktan gelenler pılıyı pırtayı toplayıp gider, yakın semtliler ezan suları dağılır, ortalık karardı mı oralarda incin top oynardı. Eğer mehtap varsa Boğaz işlilerden gelenler eksik değildi. Sandala kurulup Kanlıca Körfezi'nin kolaçana çıkan koyun dillere destan aksı sedasında Davudi sesli gazelhanların medetlerini dinleyerek zevklenenler tek tük kalmıştır. Küçük su kasrı vaktiyle ahşapmış. 1165 Hicri yılında Divitdar Mehmet Paşa nezaretiyle 840 zürra arsa üzerine yapılmış. Vaktin şairlerinden Rasi Efendi, küçük su nüzhetgahı kanı sefa oldu tarihini söylemiş. Şimdiki mermer binayı 1273 Hicri yılında, yani 1856'da yepyeni inşa ettiren Sultan Abdülmecid'dir. Saçak çatılı şipşirin çeşme Sultan 3. Selim'indir. Evvelce toplar önü denilen mevkiye, sonraları telgraf kablosu konduğu için sandallar yaklaştırılmaz, yasak denerek alargadan geçilirdi. Sultan II. Abdülhamid zamanında giderek Göksu, arkasından da küçük su alemleri ne eski rağbet kalmadı. Meşrutiyetten önceki seneler yavan tatsız bir kuru kalabalıktan gayrı kimse uğramaz olmuştu. Meşrutiyetten sonraki hali büsbütün içler acısı oldu. Değerli dinleyiciler, şimdi de Evliya Çelebi'den bir hatıra sizlere nakletmek istiyoruz. Evliya Çelebi'de hatıra mı yok? Bu emsalsiz derecede hoş seyyah gençliğinde Sultan 4. Murat'a müsahip olmuştu. Müsahip, değerli dinleyiciler, padişahın Nedim'i, onunla sohbet eden, onun yanında bulunan, onu eğlendiren, sıkıntılı, üzüntülü zamanlarda neşelendiren kimse demektir. Devlet görevlisi değildir. Devlet işlerine karışmaz. Tek vazifesi padişahın hoşça vakit geçirmesini temin etmektir. Bunlara müsahip veya Nedim deniyordu. Evliya Çelebi gibi hoş bir seyyah dünyada yok. Belki hiçbir millette yok, değerli dinleyiciler. Onun şahsiyeti nüktedan, zarif, şakacı ve neşeyi kendisine arkadaş edinmiş bir kimse olduğunu biliyoruz. Omuzunda heybesi, heybenin içinde tomar tomar kağıtlarıyla yedi iklim dört bucağı dolaşmış. Gördüğünü olduğu gibi, duyduklarını inanılmayacak şeyler olsa bile garip bir safiyetle ve inanarak nakletmiştir. Şimdi bakalım Evliya Çelebi Sultan 4. Murad'a nasıl müsahip ve nedim olmuş, bu hatırasını kendi dilinden kısaca sizlere nakledelim. Yani 1635 senesinin Ramazan-ı Şerif'inde Ayasofya Camii'nde nice bin adam toplanmıştı. Evliya Çelebi o sırada 20 yaşındadır. Yakışıklı, dinç, neşeli bir delikanlı. Sesi de çok güzel. Birçok defalar Kur'an-ı Kerim'i ezberden hatmetmiştir. Babasının ısrarıyla o gece Kur'an-ı Kerim okuyor. Tam Fatiha'yı sona erdirmişti ki Kozbekçi Mehmet Ağa ve silahdar Melek Ahmet Ağa'yı yanına yaklaşarak altın yaldızlı bir Yusufi taç giydiriyorlar. Buyurun, sizi saadetli padişah ister diyorlar. Bu iltifat karşısında Evliya Çelebi'nin, yani Derviş Mehmet Zilli'nin ne büyük bir heyecan geçirdiğini söylemeye lüzum yok. Evliya Çelebi orada cami içinde huzura varır varmaz yer öpüyor. Padişah da orada. Padişah Sultan 4. Murat. Onun heyecanını görüyor. Kaç saatte hatim indirebilirsin diye soruyor. Evliya Çelebi, hiç de yaşından umulmayacak bir serbestlikle padişaha murad edersem 7 saatte hatmederim ama ifrat ve tefrit olmadan 8 saatte inşallah tamamlarım diyor. Padişahın hoşuna gidiyor, inşallah müsahibim olursun diyerek birkaç avuç altın ihsan ediyor. Evliya Çelebi diyor ki, hakir, o vakitte gerçi zayıf ve nahif bir çocuk idim ama yaşımız 20'ye varmış ve gayet necip ve reşit idim, olgun idim. Necip de asil demek, asil ve olgun idim. Meclis adabını bilirdim diyor. Padişah sarayına dönüyor. Evliya Çelebi de bir ata binerek saraya gidiyor. Onu padişahın en yakın adamı olan has oda başına teslim ederek kendisine has oda yakınında bir oda ayırıyorlar. Temiz elbise giydiriyorlar. Padişahın yanında nasıl hareket edeceğini öğretiyorlar. Nihayet padişahın huzuruna çıkarıyorlar. Şimdi padişahın huzurunda neler konuştuğunu Evliya Çelebi'ye bırakacağız. Göreceksiniz ki Evliya Çelebi biraz mübalağacı. Huzurdaki konuşmasının aynen kendi rivayeti olup olmadığını başka kaynaktan tahkik etmemiz mümkün değil. Onun için Evliya Çelebi böyle anlatmıştır diyoruz ve size naklediyoruz. Diyor ki Evliya Çelebi, hakir, hemen koşarak padişahın payine, ayağına yüz sürdüm ve yer öptüm. O zamanki terbiyeye göre padişahın hürmet böyle bildiriliyor. Allah'ın emriyle hemen hatırıma şu kıta geldi. Afak-ı şaha madeletin nuru pür etsin, hurşit gibi encümeni dehre çırağı ol. Hallak-ı cihan eylemesin alemi sensiz, her kandeysen padişahım iz ile sağ ol. Yani adaletin gökleri nura gark etsin, güneş gibi kainatın ışığı ol. Allah-u Teala seni bu cihandan eksik etmesin. Sen nerede olursan ol, izzet ile, yükseklik ile, yücelik ile sağ ol diye padişah övüyor. Hünkâr, başka bir şey oku dediler. Ben de padişahım, 72 ilimden Farisi, Arabi, Süryani, Yunani, Türki, Varsâgî, Savt, Amel, Zikir, Edebiyat ve Eş'ardan Bahri Tavil, Kasideler, tercihi bent, terkibi bent, mersiye, idiye, kıt'a, beyit ve ilahiyattan ne muradı şerifiniz olursa okuyayım dedim. Amma söyledi. Farsça, Arapça, Süryanca, Yunanca, Türkü olsun, Varsak olsun, Savt, ama ne olursa olsun her çeşit şey söylerim. Evliya Çelebi'nin bu çok iddialı sözleri herhalde Sultan 4. Murad'ın hem hoşuna gitti hem de onu hayrete düşürdü. Çünkü bire şu oğlan ne acayip dava etti. İş düzen midir yoksa bu söylediklerini icraya kadir midir dedi. Evliya Çelebi gene aynı saf iddiasında ısrarlı görmekteyiz. Padişahım, eğer af bile muamele edip serbest bırakırsanız huzurunuzda emanet olmak üzere nedimi haslık edip padişahımı eğlendiririm. Padişah keyfinden kahkahalarla güldü. Hatta fazla güldüğü için yanakları pembeleşti. Evliya Çelebi dedi, huzurumda bu kadar ilim ve marifetler söyledin. Şimdi de ilmi edvardan bir şey oku. Evliya Çelebi derhal aynı ataklıkla cevap verdi. Hünkârım, ilmi musikiden yegah mı, segah mı, çargah mı, İsfahan mı, Nişabürek mi, Mahur mu, Hüseyini mi, Neva mı, Uşak mı, Sabah mı, Muhayyer mi, Buselik mi, hangisini emir buyurursunuz? Padişah gittikçe keyiflendi. Hay velet hay dedi. Her güftesinde zarafet ile nükte ve rümuz vardır. Sana destur. Şimden geru, sana kapı baca yoktur. Müsahibimsin. Böyle söyleyerek Evliya Çelebi'ye kıymetli bir samurkürk ihsan etti padişah. Evliya Çelebi hüdaya şükür diyerek tekrar padişahın ayaklarına kapandı. Sultan 4. Murat Evliya Çelebi'den pek hoşlanmıştı. Bu kürk sana uzundur, babana gönder, bizi duadan unutmasın diyerek Evliya Çelebi'ye başka kürk hediye eyledi ve kendi eliyle başına bir kalpak giydirdi. Evliya Çelebi sonra segah makamından bir gazel okudu. Bu gazeli Sultan 4. Murat çok sevdiği musahibi Musa Çelebi için bizzat yazmıştı. Fakat onun okunmasına tahammül edemediği için yasak etmişti. Beste ve güfte şöyleydi. Yola düşüp giden dilber, Musam eğlendi gelmedi. Yoksa yolda yol mu şaştı, Musam eğlendi gelmedi. Çok güzel olan sesi ve tesirli bir hüzün ile okunan bu gazel, Sultan 4. Murat'ı o kadar müteessir etti ki, mendilini yüzüne tutup ağlamaktan kendini alamadı. Hay velet, iptida taksimin canıma hayat kattı. An-ı vahitte bir gazel ile Musa Çelebi'nin ruhunu şad etti. Tez doğru söyle, ben bu türküyü yaptığıma pişiman olup yasak etmiştim. Sana hünkâr huzurunda kim oku dedi ve kimden öğrendin? Sultan Murat hakikaten müteessir olmuştu. Kaşlarını çatmış, mazinin tatlı ve acı günlerini hatırlamıştı. Evliya Çelebi zekasıyla hemen en münasip cevabı verdi. Hünkârım, ömrün müzdad olsun, ömrün ziyade olsun. Pederimin iki kölesi vardı. Meşhur veba salgınında öldüler. Anlardan öğrenmiştim. Sultan 4. Murat bu zeka oyununu da beğenmişti. Yüzü güldü. Bu velet ne kadar da ariftir. Ölmüş adamlara isnat ettik, anlardan bir şey sorulamaz. İlahi berhudar olasın dedi. Şu faslı tamam eyle. Evliya Çelebi faslı muvaffakiyetle sona erdirdi. Padişah bir avuç altın ihsan etti. Bu sırada Evliya Çelebi'nin üstadı ve hünkâr imamı Mehmet Efendi padişahın huzuruna geldi. Padişahım dedi, benim ciğer köşem Evliya Çelebi Kadir gecesinden beri derse gelmedi. Meğer haremi hassa almışsınız. Lütfeyle padişahım, burada heva ve hevese düşer, yanımıza gelsin. Padişah derhal bire efendi dedi, ya bu bizim asitanemiz tembelhane midir, meyhane midir, eşkıyahane midir? O size geleceğine sen gel, gene gel, gene gel dedi. Son olarak gene sözü Evliya Çelebi'ye bırakıyoruz. Bu minval üzere hizmetkârı, hizmet-i şehriyâride bulunurdum. Hünkârımız bu hakirle ol kadar hüsnü ülfet etmiş idi ki, yani o kadar iyi geçinirdi ki, canı sıkıldığı zaman bütün müsahipler bire medet, evliyayı getirin derler, ben de huzura vardığımda Allah'ın emriyle padişahın bütün gam ve kederi bertaraf olurdu. Cenab-ı Bari hakire ol kadar arifane sözler ve lisan talakatı ihsan etmiştir ki, hiç düşünmeden nice tomturaklı elfaz, latifeli sözler söylerim. Bir kere söylediğim sözü bir daha tekrar etmem. Gayet güzel yazı yazarım. Her fende bilgim vardır. padişahımızın iltifat ve ihsanından daima mesrur ve handan idim, nice kerreler şerefi sohbetleriyle müşerref olmuşumdur. Evet değerli dinleyiciler, misli az bulunur bir seyyah olan Evliya Çelebi, namı diğer Derviş Mehmed-i Zulli, zeki, nüktedan ve hoş sohbet bir insandı. Meşhur Ahmet Yesevi Hazretleri'nin soyundan geldiği söylenir. 17. asrın bu üç kıta üzerinde gezip dolaşılacak yer bırakmayan, seyahatnamesiyle bütün lisanlara tercüme edilen, müdakkik bir müellif olarak herkes tarafından takdir gören seyyahımızın saraya intisabı böyle oldu. Evet değerli dinleyiciler, bu haftalık bu kadar. Haftaya bir başka hatıralar programında radyonuz TGRT FM'de buluşuncaya dek hoşça kalın.
Hatıralar.